Kitabın adı Türk İstihbarat Tarihi. Yazarı Kaya Karan. 8. Ayrım. Efendiler, derhal komutanları uyararak bu tüzük ve yönetmelik hükümlerini asla uygulamamaları gerektiğini ve teşebbüsün kaynağını araştırmakta olduğumu bildirdim. Sivas'a varışımdan sonra oraya gelen Kara Vasıf Bey'den anladım ki bu işi yapan kendisi ve arkadaşlarıymış. Herhalde bu hareket tarzı doğru değildi. Herkesi idamla bilinmeyen bir merkezin, bilinmeyen bir başkomutanının, bilinmeyen bir takım komutanların emirlerine uymaya zorlamak çok tehlikeliydi. Gerçekten bütün ordu mensuplarından birbirlerine karşı bir güvensizlik ve korku başladı. Örneğin benim komuta etmekte olduğum kol ordunun acaba saklı ve gizli komutanı kimdir? Bu gizli komutan acaba ne vakit ve nasıl komutayı ele alacak ve bana ne gibi bir işlem uygulayacak gibi haklı bir takım kuruntulara kapılması ihtimalinden uzak değildi. Bu cemiyetin sonradan özellikle İstanbul'dan yine aynı adla faaliyetine sürdürmeye çalıştığı anlaşıldıktan sonra, kuruluşunda ve bununla ilgili olarak bize vermek zorunda kaldıkları bilgilerde samimiyet bulunabildiği iddia edilemez. Mustafa Kemal, karakol örgütü mensubu, Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Şevket Bey ve Kara Vasıf Bey'in İzmit Kuvayi Milliye Komutanı Yahya Kaptan'ın öldürülmeleri olayıyla ilgili karakol örgütünün komutanlarının ihmali olduğu fikrini taşıdığından, örgütün İstanbul'daki çalışmalarından memnun olmamıştır. Mustafa Kemal, Yahya Kaptan'ın öldürülme olayını nutukta geniş bir şekilde anlatmış, bu olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu söylemiştir. Efendiler, başka bir münasebette karakol cemiyetinden ve onun çalışmalarını yasaklama konusundaki teşebbüslerimizden bahsetmiştim. Bu cemiyetin İstanbul'da hala teşkilatını genişletmeye çalıştığı anlaşılıyordu. Yeniden şöyle bir uyarıda bulunmak gerekti. 12 Mart 1920. Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Albay Şevket Beyefendi'ye İstanbul'da bulunan teşkilatımızın gayeye hizmet konusunda yetersiz olduğu anlaşılmıştır. Çeşitli zamanlarda ve özellikle bugünlerde Ankara'ya gelen ve durumu bilen bazı kimselerin verdiği bilgilere göre, bundaki başarısızlık sebebiyle Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Teşkilatı adı altında Karakol Cemiyeti tüzüğünün uygulamaya çalışılmasından ileri gelmektedir. Karakol Cemiyeti'nin tüzüğü birçok kimseyi teşkilatla ilişki kurmaktan ürkütmüştür. Bu sebeple Müdafaa Hukuk Teşkilatı tüzüğünün esaslarına göre teşkilatlanmak özellikle İstanbul için yeterlidir. Çünkü İstanbul'da asıl gücü fikir için kurulacak silahlı teşkilatta bile Müdafaa Hukuk Tüzüğü ekinin uygulanması gerekir. İstanbul Merkez Heyeti'nin ve ona bağlı şubelerindeki yönetim kurullarının ortaya çıkmasında bir sakınca görülüyorsa, bu kurullara girecek olan kimseler teşkilatın ve bunların merkez heyetleriyle yönetim kurullarını oluşturan kimselerin adlarının güvenilir bir vasıtayla gönderilmesine yüksek lütuf ve yardımları özellikle istirham olunur efendim. Heyeti temsiliye adına Mustafa Kemal. 4. Çeşitli istihbarat grup ve hücreleri. Birinci Dünya Savaşı sonunda 30 Ekim 1918 tarihinde İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Mondros Mütarekesi ile Türk ordusu terhis edilmiş, silah, cephane ve ulaşım yollarıyla bütün haberleşme araçları, liman ve tersaneler galip devletlerin denetimine bırakılmıştı. 13 Kasım 1918 günü İtilaf Devletleri'nin savaş gemilerinden oluşan 55 parçalık bir filo Dolmabahçe önlerine demir atmıştı. Beyoğlu'na 3500 düşman askeri çıkmıştı. Müttefiklerden güç alan ve onlarla işbirliği yapan azınlıkların tutum ve davranışları da dayanılmaz hale gelmişti. Artık bu işgal ve taşkınlıklara karşı örgütlenmek, direnişe geçmek gerekiyordu. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a giden Mustafa Kemal Paşa da ya istiklal ya ölüm parolasıyla milli mücadelenin Anadolu'da başladığını ilan ediyordu. Düşmanın faaliyetleri karşısında işgal altındaki İstanbul'da ve Anadolu'da milli mücadeleyi desteklemek için açılıp kapatılan birçok gizli direniş grubu kurulmuştu. Bu grupların bazılarının Anadolu'da da şubeleri açılmıştır. Karakol örgütünün 16 Mart 1920 tarihinde kapatılmasından sonra gizli gruplar içerisinde en ünlüleri arasında Hamza grubu, Mücahit grubu, Murahip grubu, Felah grubu, Zabıtan grubu, Yavuz grubu bulunuyordu. Diğer taraftan, Kurtuluş Savaşı'nda askeri teşkilatlanma içinde Askeri Polis ANP Teşkilatı, Müdafaa-i Milliye ve Müsellah Müdafaa-i Milliye, MM-MIMMİM grubu, Tetkik Heyeti Amirlikleri, Geçit Teşkilatı faaliyet sürdürüyordu. A. Hamza, Mücahit, Murahip ve Felah grupları. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da toplanmasından ve Ankara hükümetinin İstanbul'un etkisini pasifize eden bir güç olarak ortaya çıkmasından sonra, başta İstanbul olmak üzere, ülkenin her tarafındaki gizli direniş gruplarının tek bir merkezden, Ankara'dan yönetilmesi kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda Anadolu'ya subay, silah, cephane ile malzeme göndermek ve istihbarat yapmak amacıyla Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olarak 23 Eylül 1920 tarihinde İstanbul'da Hamza grubu kurulmuştur. Karakol Örgütü Başkanı Galatalı Şevket Bey'in 16 Mart 1920'de tevkif edilip Malta'ya sürülmesi de Ankara'ya bağlı bir istihbarat grubunun kurulması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Hamza grubunun kurucusu Kurmay Yarbay Çopur Neşet Bora Bey'dir. Neşet Bey daha önce de Molteke adlı bir başka gizli teşkilat kurmuştur. Hamza grubunun şifre anahtarlarının düşmanın eline geçmesi ve Ankara'dan gönderilen kurye çantasının yolda kaybolması üzerine adını değiştirmek zorunda kalmış ve 15 Aralık 1920 tarihinden itibaren Mücahit adını almıştır. Bu grupta kısa bir zaman sonra adını değiştirmeye mecbur kalmış ve 23 Şubat 1921 tarihinde Muharip adını alarak faaliyetine devam etmiştir. Nihayet grup 31 Ağustos 1921 tarihinde Felah adını almıştır. Grup adlarının değiştirilmesi iz kaybettirme ve yanıltma amacıyla yapılan şekli değişiklikler olup, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmakpaşa bu hususu İngiliz İstihbarat Servisi'nin faaliyetlerine bağlamaktadır. Felah grubu da Ankara'ya subay ve cephane gönderimiyle istihbarat teminine ağırlık vermiş, milli mücadele lehinde propaganda faaliyetinde bulunmuştur. İstihbarat konusunda özellikle Yunan ordusunun durumuyla ilgili haberleri Ankara'ya göndermiştir. Felah grubu İngiliz taraftarı Damat Ferit Paşa tarafından Anadolu'ya gönderilen ajanların listesini de ele geçirerek Ankara'da Erkan-ı Harbiye-i Umumiye riyasetine göndermiştir. Felah grubunun 27 Kasım 1922 tarih ve 6244 no'lu yazısı, milli mücadele döneminde Anadolu'ya silah, cephane, malzeme ve istihbarat temin etmek maksadıyla başka gruplar da faaliyet göstermekteydi. Bu küçük gruplar arasında İmalat-ı Harbiye grubu, Muavenet-i Bahriye, Namık, Ferhat grubu, Kerimi grubu, Berzenci grubu, Beşler, Sebati Milli, Yıldırım, Vefa, Güneş ve Ay gibi adlarla anılan direniş ve hücum birimleri bulunuyordu. İstanbul haricinde Trabzon'da Müfreze-i Bahriye ve Fethiye'de Bizci Deniz adlı gruplar da mevcuttu. B. Zabıtan grubu 27 Ekim 1920, Ocak-Şubat 1921. Karakol Cemiyeti'nin devamı olan Zabıtan grubu, Cemiyet'in Üsküdar Şubesi Reisi Kurmay Yarbay Muğlalı Mustafa Bey tarafından 27 Ekim 1920 tarihinde yeniden yapılandırılmıştır. Zabıtan grubu da Anadolu'ya istihbarat temini yanında subay, silah ve cephane sevkinde başarılı hizmetler vermiştir. Fakat belli bir tarihten sonra kuruluşu aynı tarihlere rastlayan ve Anadolu tarafından kurdurulan Hamza grubuyla bu konularda rekabete girişmesi ve yeterli tetkik tahkik yapılmadan Anadolu'ya gönderilen subayların bazılarının İtilaf devletlerine hizmet etmelerinin anlaşılması, kendilerine tepki gösterilmesine sebep olmuştur. Diğer taraftan İngiliz ajanı Hintli Mustafa Sagir'in zabıtan grubunun da katıldığı karakol cemiyetinin mührüyle mühürlenmiş bir belgeyle İnebolu'ya çıkması ve 29 Kasım 1920 tarihinde 10. Kafkas Fırkası sabık kumandanı Yarbay Kemal Bey ile Anadolu'ya hareket ederek 11 Aralık 1920'de Ankara'ya gelmesi ve Mustafa Kemal Paşa'ya suikast tertip edeceği anlaşılarak tutuklanması, 23 Mayıs 1921 tarihinde Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından yargılanarak ölüm cezasına çarptırılması ve bir gün sonra da idam edilmesi, ayrıca grup mensuplarından bazılarının kahvehanelerde görevlerini ifşa etmeleri de bardağı taşıran son damla olmuştur. İşte bütün bu olumsuz olaylar neticesinde Zabıtan grubunun bir müddet sonra adını değiştirdiği ve yine Muğlalı Mustafa Bey başkanlığında Yavuz grubu olarak faaliyetine devam ettiği anlaşılmaktadır. C. Yavuz grubu Şubat 1921, Eylül 1921. Bu grupta istihbaratı sağlamak ve işgal kuvvetlerinin depolarından silah, cephane malzeme kaçırmak suretiyle milli hükümete hizmet yapmıştır. Yarbay Mustafa Muğlalı Bey tarafından Ankara'da Müdafaa-i Milliye'ye ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Genelkurmay Reis Vekili Fevzi Çakmakpaşa'ya çok acele kaydıyla gönderilen ve üzerinde Yavuz grubunun mührü bulunan 12 Mart 1337-1921 tarihli bir şifreli raporda, belgede, Anadolu'ya takalarla nakledilmek üzere Sarıyer bölgesinde sahile yakın bir noktada teşkilat tarafından saklanan 570 adet mavzerle, 4 hafif makineli tüfek ve 10 sandık cephanenin, askeri nigahband, Damat Ferit Paşa taraftarı askeri muhafız teşkilatı tarafından İngiltere ihbarı neticesinde kaybedildiği ancak gönüllü subayların kaçarak saklanmaya muvaffak oldukları bildirilmekte, ayrıca İngilizler adına ajanlık yapan şahıslardan bahsedilmekte ve bu şahısların Adapazarı yönünden Anadolu'ya geldikleri belirtilmektedir. Muğla'da Mustafa Bey'in yakalanması tehlikesi nedeniyle, Eylül 1921'de İstanbul'dan Anadolu'ya geçmesinden sonra Yavuz grubunun faaliyetlerinin sekteye uğradığı anlaşılmaktadır. 5. Askeri Polis Teşkilatı AP veya P 18 Temmuz 1920. Örgütler arasındaki dağınıklığı gidermek, ordu içine de sızan ajanların propagandalarının etkisiz hale getirilmesi ve casusluk faaliyetleriyle mücadele etmek amacıyla 18 Temmuz 1920'de Fevzi Çakmakpaşa Askeri Polis Teşkilatı'nı AP veya P kurdurmuş ve teşkilat başkanlığına Binbaşı İsmail Hakkı Bey getirilmiştir. Bu teşkilat tamamen asker üyelerden oluşmuş, aynı dönemde faaliyetlerini yürüten diğer gruplara karışmadan faaliyetler sürdürülmüştür. Askeri ağırlıklı olan örgüt resmi yazışmalarda P Teşkilatı diye adlandırılmıştır. Askeri Polis Teşkilatı düşman istihbaratının ordu içinde yapmak istediği tahribatı önlemek amacıyla kurulmuştur. Teşkilat kurulmasından hemen sonra önemli görevler yapmıştır. Bunların en önemlisi Haliç'in Sütlüce semtindeki Karacaağaç baskınıdır. Ekim 1920 ayında yapılan bu baskında P Teşkilatı'nın İstanbul kanadı işgal kuvvetlerince Türk askerlerinden toplanan silahları bu baskında ele geçirerek Anadolu'ya sevkini başarıyla sağlamıştır. 20 Aralık 1920'de Genelkurmay Başkanlığı'nın içte yaptığı bir değişiklikle Askeri Polis Teşkilatı'nın 2. Şubesi, İstihbarat Şubesi adını almış, buraya bağlı P Teşkilatı kurulmuş, örgüt istihbarat ve haber alma birimlerinden oluşmuştur. Aynı tarihte cephe, kolordu ve bu yetkide kumandanlık karargahlarında da haber alma bölümlerine bağlı P Şubeleri oluşturulmuştur. Kuruluşundan itibaren her P şubesinin başında birer subay bulundurulmuş, P şube kadrolarında inzibatlarla polis memurları ve yazıcılar görevlendirilmiştir. P veya AP teşkilatının kuruluşu öncesi, dağınık kaynaklardan alınan haberlerin toplanmasıyla haber alma memurlukları görevlendirilmiş, bunlara Genelkurmay Başkanlığı ile haberleşme yapma yetkisi verilmiştir. Haber almayı tek şubede toplayarak denetim ve değerlendirme kolaylığı sağlayan P teşkilatı, ordu gerisi bölge ve ordu içinde düşman casusluk ve propaganda çalışmalarına karşı koymak, ordu içine sızmayı ve karışıklıklar çıkmasını önlemek, düşman hatlarına ajanlar gönderilmesini sağlamak üzere kurulmuş, genel güvenlik ve haber almayı temin etmekle görevlendirilmiştir. P örgütü propaganda yapmak, sahil hududu ve cephelerden gelecek kişiler hakkında araştırmalarda bulunmak, suçluları tutuklayarak mahkemeye sevk etmek yetkilerine sahipti. Askeri bir örgüt olarak P savaş bölgelerinde görev yapmış, bu bölgeler dışındaki yerlerde düzen İçişleri Bakanlığı kanalıyla sağlanmıştır. Askeri Polis Teşkilatı Ankara'da İttihat ve Terakki ileri gelenleriyle Kuvayi Milliye komutanlarına karşı yapılacak suikastleri de öğrenmiş olup, bunlardan en önemlisi Atatürk'e yapılması planlanan suikasttir. P Teşkilatı'nın yetki genişliği ve faaliyetlerindeki ölçüsüz serbestliği tepkilere neden olmuş, askeri istihbaratın bu denli büyütülmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara yol açmıştır. Askeri Polis Teşkilatı'nın yaptığı iyi çalışmaların yanı sıra, içine girdiği yetki aşımı ve gizliliğe riayet etmeme gerekçe gösterilerek, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmakpaşa'nın imzaladığı 19 Mart 1921 tarihli bir tamimle, 1 Nisan 1921 tarihinden itibaren örgütün faaliyetine son verilmiştir. Milli Savunma Bakanı Fevzi Paşa'nın P Teşkilatı hakkındaki görüşleri. Belge. Fevzi Paşa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1921 yılı Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde P Teşkilatı'na ilişkin olarak yaptığı konuşma. Efendim, P Teşkilatı'nın aslı ve özellikleri anlaşılmamış veyahut başlangıçta görevi anlaşılamayarak biraz geniş tutulmuş olduğu görülüyor. Daha sonra bunun dairesi kısıtlanmış, görevi neyse o gösterilmiş ve ona göre hareket edilmiştir. Bildiğiniz gibi P Teşkilatı ordu içinde casusluk teşkilatı değildir. Orduya düşmanların gönderecekleri casusluğa karşı bir teşkilattır. Günümüzde karşı casusluk örgütü şeklinde tanımlanır. Bugün biliyorsunuz ki düşmanlarımız memleketi ve orduyu yıkmak için bir takım adamları memlekete sokuyorlar. Bunların iki görevi vardır. Birincisi ordunun kuvvet ve durumunu ve mümkün olduğu kadar ordunun yapacağı hareket hakkında en gizli noktalara girerek bilgi toplamak ve aldıkları bilgileri düşmana vermektir. Buna casusluk teşkilatı derler ki, her yerde ve her zaman görülen ve uygulanan bir usuldür. Bu düşman harekatına karşı onu men edecek, engelleyecek teşkilata da bizim sahip olmamız gereklidir. İşte P teşkilatı, düşmanın bizim içimizde yaptığı teşkilatı yok edecek bir teşkilattır. İkincisi, üzülerek belirteyim ki, bazı ahlak düşkünü adamları düşman parayla tutarak ordumuzun içerisine gönderiyorlar. Ordumuzun gerek subaylarını ve gerekse erlerini bir takım zehirli sözlerle zehirliyorlar. Bu yolla birçok fenalıklar meydana geliyor. Bu adamların birçoğu yakalanarak istiklal mahkemelerine gönderiliyorlar ve cezalarını görüyorlar. Başlangıçta orduda görülen disiplinsizliğin ve ordu içerisindeki fikir, düşünce, karar gevşekliğinin sebebi bunlardı. Bugün alınan önlemler ve P teşkilatı faaliyetleri sonucunda kalktı. Ordu içinde açıkladığım durumlar ancak orduya girmek isteyen bu gibi unsurların yok edilmesiyle mümkün olabilirdi. Ancak arkadaşlarımın sinirlendiği bir nokta var ki, P teşkilatını memleketimizin bütün genel güvenliğini değiştirecek bir casus şebekesi düşünmüş bulunmalarıdır. Bu böyle değildir. Başlangıçta görevleri belki geniş tutulmuştu ancak buna son verdik, gerçek ve doğal duruma getirdik. Personel miktarını azalttık. Ancak bu teşkilatı kaldıracak olursak, bugünkü durumda ordumuza dışarıdan gelecek mikroplara karşı koyamayız. P teşkilatı, mikropları önleyecek bir araçtır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Cilt 8, sayfa 292. P teşkilatına karşı görüşler, teşkilatın kaldırılması önerileri. Türkiye Büyük Millet Meclisi P teşkilatının varlığı hakkında resmi şekilde ilk defa Milli Savunma Bakanlığı 1920 yılı bütçesinin kesin hesap tasarısının meclise verilmesiyle bilgi sahibi oldu. Daha önce Eskişehir, Konya ve bazı yerlerde gizli askeri bir teşkilatın varlığından bir takım olaylar sebebiyle çeşitli söylentiler çıkarılmıştı. Hatta bu teşkilatın hemen hemen izlendiği ve askeri polis görevini üstlendiği şeklinde konuşmalar da yapılıyordu. General Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Fahrettin Altay özel hatıraları. Ancak resmen meclisin bilgisine adı geçen bakanlık bütçesinin B329 faslında 3 numaralı bentte P teşkilatı yer alıyor ve 50 bin liralık bir ödeneğin sarfına ilişkin onay isteniyordu. Bütçenin B320 faslı üzerinde Ertuğrul Bilecik, milletvekili Necip Bey söz alarak P teşkilatından beklenen fayda elde edilemiyor. Ayrıca memlekette bir takım maddi ve manevi felakete sebep oluyor. Yani memlekete ahlaksızlık tohumları sarıyor. Bunun gelecek yıl kaldırılmasını öneririm. Adı geçen eser sayfa 293-295. Karahisar'ı sahip Afyon Karahisar milletvekili Şükrü Bey de özetle P teşkilatı belki önemlidir ancak bugün her tarafta P teşkilatının yapmış olduğu sanıyorum ki memleketin ahlakını kemirmektir. Memleketimizde üzücü bir jurnalcilik devresi açılmıştır ve bu jurnalcilik memleketimizde ahlaksızlık doğurmakta, subaylarımızın da milletimizin de ahlakını bozmaktadır. Şüphesiz bu yapılırken elbette böyle yanlış bir sonuca doğru yürüsün diye yapılmamıştır. Fakat teşkilatın çalışmaları amacının dışına çıkmış, adi işlere yönelmiş onun da sınırlanmıştır. Bunun ortadan kaldırılmasını ben de öneriyorum. Gelecek yıl içinde kaldırılmasını önermekteyim. Adı geçen eser sayfa 293-295. Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Bey de özetle, P teşkilatın ne oluyor? Esasen bu gibi teşkilat hangi kanunla kurulmuştur? Nereden para sarf etmişlerdir? Örtülü ödenekten yapsalar gözümüz görmezdi. Yeniden bizden habersiz bir teşkilat yapmışlar. 50 bin lira sarf etmişler. Gelmişler bunu da onaylayın diyorlar. Hangi işi görmüşler? Konya'da P teşkilatımız varken, her şeyimiz varken bir deli başıyla hükümet baş edemedi. Bir deli başı kalktı, memleketi alt üst etti. Nerede kaldı P teşkilatı? Bu sebeple halka güvenelim, subaylarımıza güvenelim. Bu hafiyelikten başka özelliği olmayan şeylerden vazgeçelim demişlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Cilt 8, sayfa 293-295. Ayrıca milletvekilleri P teşkilatı kadrolarına da itiraz etmişlerdir. Milletvekilleri adı geçen teşkilatın varlığından ziyade uygulamaları eleştirmekte, uygulamaların düzeltilmesi yerine teşkilatın tamamen ortadan kaldırılmasını önermektedirler. Gerçekte konu haber alma hizmetlerine değil, bu hizmetlerin bir jurnalcilik durumuna ve düzeyine düşürülmesine itiraz edilmektedir. Milletvekillerinin P teşkilatı hakkındaki bu görüşleri üzerine Milli Savunma Bakanı Fevzi Paşa Çakmak, yukarıda ilk belge olarak sunduğumuz cevabı vermiştir. Mecliste tartışılan konulardan biri de P teşkilatının masraflarının karşılanması konusu olmuştur. Bunun örtülü ödenek mi yoksa bütçeden mi karşılanacağı konusuna Fevzi Paşa açıklamalarda bulunmuştur. Meclisteki bu tartışmalardan sonra P teşkilatının kaldırılmasına ilişkin Bilecik Milletvekili Necip Bey'in önerisi, Milli Savunma Bakanı Fevzi Paşa'nın "Bendeniz bu P teşkilatının gereğine inanıyorum" sözlerinden sonra oylamaya konulmuş ve reddedilmiştir. P teşkilatı, İstiklal Savaşı süresince büyük ve önemli hizmetlerde bulunmuş, birçok vatansever subay ve görevlileri üstün gayret ve feragatle dünyanın en gelişmiş istihbarat ve psikolojik harekat ve propaganda teşkilatlarına karşı koymak, faaliyetlerini engellemişler, ordunun savaşma, moral ve azmini güçlü tutmuşlardır. 8. ayrımın sonu. Sayfa 88. Devamı 9. ayrımda.